Yavuz Bey, bu haftaki sohbetimize Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı açlık grevindeki akademisyenlere ilişkin kararla başlayalım. O konuda tartışmalar var. Bu kararı özetleyip neler tartışıldığını söyleyebilir misiniz?
Tabii Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı aslında uzun süredir Türkiye'nin gündeminde, daha doğrusu Türkiye'nin bir bölümünün gündeminde. Yüksel Caddesi'nde eylemle başlamıştı. İşimizi geri istiyoruz demişlerdi. Sonra ilgilenen olmayınca açlık grevine başladılar. Açlık grevi sırasında ilgi artınca toplumdan, ki genel kanaat bu, bu kez bir cezaevi süreci başladı. Cezaevindeki iki eğitimci için avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdular. Çünkü cezaevinde de açlık grevine devam ediyorlardı. 150. gün civarında açlık grevi yaptıkları süre. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de yaklaşık 10 gündür bir yanıt bekleniyordu. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tedbirli olarak tutuksuz yargılanmalarına ilişkin bir karar vereceği beklentisi vardı avukatların da. Avukatların bu beklentilerine yanıt vermedi. O süreçte hem Numune Hastanesi'nde hem Sincan'da Cezayir Hastanesi'nde bir takım tetkikler yapıldıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devlet iyi bakıyor, açlık grevine de son versinler diye böyle bir kararın altına imza attı. Bu çok tepki gördü. Buradaki insan hakları örgütleri tarafından da çok tepkiyle karşılandı. Çünkü cezaevinde ve hastanede yapılan tetkiklerde bağımsız bir takım doktorların yazdıkları raporlar da vardı. Bu raporlara kararda hiç yer verilmemesi çok eleştirildi. Bu raporlarda bu kadar uzun süre açlık grevinde kalan insanların refakatçi olmadan yaşayamayacaklarına ilişkin bir takım hekim tespitleri vardı. Bu tespitleri dikkate almamış olmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'de hükümette bir pazarlık içinde olduğu yönünde eleştirileri de beraberinde getirdi. Özellikle insan hakları savunucuları tarafından. Ama artık hukuki yol tükendi. Nasıl bitecek bu mesele? Hukuki olarak bir çözüm bulunamayacağına göre işlerini geri istiyorlar. Eğer işlerine dönerlerse açlık grevini bitireceklerini açıklamışlardı. Bu da ancak bu süreçte hükümet ayrıcalıklı bir muamele yapmak istemediği için olağanüstü hal inceleme komisyonu çerçevesinde yapılabilir. İşte avukatları da bu yönde bir çağrıda bulundular. Komisyon öncelikli olarak bu dosyayı ele alsın. Burada bir sıkıntı var. Burada insanların bir eylemi söz konusu ve artık hayatları tehlikeye girmiş durumda. Öncelikli olarak ele alsın. Olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıksın ki ona göre de bu eylem bir başka noktaya gidecekse ona göre değerlendirme yapılsın. Çünkü hem Nuriye Gülmen hem Semih Özakça sonuç almadan bu eylemi bitirmeyeceklerini açıkladılar. Ve bu çerçevede avukatların bir çağrısı var. O çağrıya o hal inceleme komisyonu nasıl yanıt verecek, gelecek mi? Bunları göreceğiz ki o eylem başladığı sıralarda Başbakan Yardımcısı olan Nurettin Canikli ile ailelerin bir görüşmesi vardı. O görüşmede aynı talep iletilmişti. Bunun öne alınması, bu dosyanın öne alınması için bir dairet sarf edilebileceğine ilişkin işaretler vardı ama bu gerçekleşmedi. Bakalım bu süreçten sonra gerçekleşecek mi onu izleyeceğiz.
Bu açlık grevi nasıl bir açlık grevi? Yani hiçbir şey yiyip içmeme şeklinde değil herhalde, değil mi? Çünkü 150 gündür süren bir şey.
Vitamin alarak devam ettiriyorlar ve normal vücudun hayatına devam edebilmesi için gerekli olan mineralleri o vitamin sayesinde alıyorlar. Ancak bir şey yemiyorlar. Cezaevinde de devam ettiriyorlar bunu. Eğer bir şey yemiş olsalardı zaten şu ana kadar bununla ilgili bir takım görüntüler ya da bilgiler kamuoyuna sızardı. Bir şey yemiyorlar ancak vitamin alıyorlar. O vitaminler sayesinde de bu kadar uzun süreli bir açlık grevi yapıyorlar. Ancak bu vitaminler, aldıkları mineraller önümüzdeki süreçte yani yaşamlarının kalan kısmında bir takım arızalar olmayacağı manasına gelmiyor. Kas zayıflıkları, beyinde bir takım sıkıntılar ya da vücutta başka bir takım sıkıntıları beraberinde getirebileceği söyleniyor. Yani bütün sorunları çözen bir süreç değil o vitaminler ama hayatta kalmalarını sağlayan bir süreç. En azından zihinsel olarak da kendilerini bilerek devam ediyorlar bu açlık grevine. Bütün çağrılara rağmen biliyorsunuz bundan önce de sanatçılar bir takım sivil toplum örgütleri bu açlık grevinin artık amacına ulaştığı gerekçesiyle bitirilmesi gerektiğini, insan hayatının en önemli şey olduğunu, hayatta veda etmenin amaca hizmet etmeyeceğini söylediler, çağrıda bulundular, yalvaranlar oldu. Ama buna rağmen o iki eğitimcinin eylemlerinin devam ettiğini görüyoruz cezaevinde olmalarına rağmen. Bundan sonra avukatların açıklamasına göre tek şans OHAL İnceleme Komisyonu'nun bu dosyayı ele alması, buna ilgili bir karar vermesi gibi görünüyor. En azından bugünlük böyle bir tablo var.
Yavuz Bey, Yüksek Askeri Şura kararlarına ilişkin değerlendirmeler neler? Özellikle de bu 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk şura olması bakımından.
Bu sene çok önemliydi. Hem Yüksek Askeri Şura'nın yapısı açısından bakıldığında sivillerin ağırlıklı olduğu bir yapı ve 15 Temmuz'un sonrasına denk gelmesi açısından alınacak kararlar dikkatle takip edildi. İşte birçok albayın, özellikle belli dönemlerde mezun olan albayların askeri liselerden ya da harbi okullarından FETÖ'nün etki alanına girmiş olabileceğine ilişkin ihtimaller de değerlendirilerek generalliğe terfi edilmediğini gördük. En önemli nokta kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlarının emekliye sevk edilmeleri ki burada en kritik karar da deniz kuvvetleri komutanlarında alındı. Belki de Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde bir ilk, deniz kuvvetleri komutanlığında kendisinden daha kıdemli askerler olmasına rağmen bir isim deniz kuvvetleri komutanı olarak hükümet tarafından seçildi. Teyammüllere aykırı olarak farklı bir uygulama yapıldı. İlk kez daha güvendiği ve daha iyi deniz kuvvetlerini yönetebileceğini düşündüğü için hükümet böyle bir kararın altına imza attı. Dediğimiz gibi kara kuvvetleri komutanı da gitti, hava kuvvetleri komutanı da gitti. Burada aslında hükümet onların görev sürelerini uzatma imkanına sahipti. Ama o imkanı kullanmadı, o yetkiyi kullanmadı ve yenileri atandı. Önümüzdeki süreçte belki şunu da hatırlatmak lazım. Genelkurmay Başkanı zaten görev süresi devam ediyordu. Aynı şekilde koltuğunu korudu ve Genelkurmay Başkanı'na 2 yıl daha devam edecek. Genelkurmay Başkanı'nın devam edip bütün kuvvet komutanlarının emekliye ayrılması da tabii en dikkat çekici unsurlardan biri Yüksek Askeri Şura kararları çerçevesinde. Daha önce Genelkurmay 2. Başkanı olan Yaşar Güler'in de Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmesi de dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu. Yani bu kez siviller tam olarak imzayı atmış olan Yüksek Askeri Şura kararlarına, daha önceleri malumunuz Yüksek Askeri Şura toplantılarında askerlerin ağırlıkları daha fazlaydı. Her ne kadar son imzayı Cumhurbaşkanı atsa da hükümetler, siyasiler bir takım atamalarda karar verici noktada olsalar da teamüller genel olarak uygulanır ve askerlerin tercihleri doğrultusunda atamalar gerçekleşirdi. Bu kez hükümet askeri atamaların ve terfilerin tümüne kendi damgasını vurmuş oldu ve önümüzdeki süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yönetecek komuta kademesinde kendisi belirlemiş oldu.
Yavuz Bey, Türkiye'de son zamanlarda yine giyim kuşam tartışması başladı. İşte Maçka Parkı'nda olan bitenler var ve başka yeni gelişmeler de var ve bunlara ilişkin tepkiler de var. Bu tartışmadan söz eder misiniz? Neler oldu ve ne gibi tepkiler alıyor?
Kadınlara yönelik bir takım sokakta uyarmalar, tacizler, giyim kuşamları ile ilgili tacizler, şort giydiği için dayak yiyen genç kızlar. Bu görüntüler artık biraz sıklaşmaya başladı. Son olarak da Maçka Parkı'nda açık giyindiği gerekçesiyle bir kadına güvenlik görevlisi seni ben bu şekilde parka alamam dediği için büyük kıyamet koptu. Kadınlar Maçka Parkı'nda eylem yaptılar. O güvenlik görevlisi Büyükşehir Belediyesi'nin taşeron firma çerçevesinde görev yaptırdığı bir güvenlik görevlisi açığa alındı ve savcılar da suç duyurusunda bulunuldu. Bunlar çok sıklaşmaya başladığı için kadınların da tepkisi, Türkiye'de laiklikle ilgili kaygıların da artması, işte bu tepkilerin dozunun da yükselmesine neden oldu. Bir taraftan müftülere nikah kıyma yetkisini verecek olan yasal düzenlemenin meclise götürülmesi, bir taraftan Atatürk heykeline Urfa'da yapılan saldırı, bütün bunlar toplumun sinir uçlarıyla oynandığı biçiminde de yorumlanıyor. Yani sanki bir el Türkiye'de bir huzursuzluk yaratmaya çalışıyor gibi bir görüntü de var. Ama bunun tam tersi görüşte olanlarda AK Parti hükümetinin uyguladığı politikaların sonucu bu tablolar diyenler de söz konusu ama bir huzursuzluk olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak Hayrettin Karaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaman zaman dini konularda kendisine başvurduğunu bildiğimiz bir din adamı Yeni Şafak gazetesinde yazıyor. Başörtülü kadınların sigara içerken verdikleri görüntünün bende iş bitmedi biçiminde bir mesaj olarak algılanması gerektiğini yazdı. Orada da kıyamet koptu. Yani ne demek bu, sizin kafanız nasıl çalışıyor biçiminde. Yani kadınlar üzerinden bir tartışma, aslında işin özünde laiklik var ama kadınlar üzerinden bir tartışma ve kadın haklarındaki kazanımların geriye düşeceğinden endişelenen bir grubun sesini yükseltmesi söz konusu. Dediğimiz gibi Maçka Parkı'nda bir takım tepkiler dile getirildi. Onun dışında Kadıköy'de yapılan eylemler söz konusu ve kadınlar o kazanımlarının elinden alınmasından endişe duyarak seslerini yükseltiyorlar son günlerde. Ama şunu da not olarak söyleyeyim, tekrar edeyim daha doğrusu. Bütün bunların üst üste gelmesi, hem Atatürk heykeline kameraların önünde yapılan saldırı ve nutuk attı o saldırıdan orada. Sonra onun akli dengesinin bozuk olduğuna ilişkin bir takım değerlendirmeler yapıldı ama tutuklanıp da cezaevine gönderildi aynı zamanda. Ardından işte kadınlara yönelik bu tip görüntüler. Son olarak bir müzisyenin sırtında cellosuyla beraber metroda giderken güvenlik kuvvetleri tarafından çevrilmesi, bir odaya sokulması, ardından darp edildiğine ilişkin iddiaları. Bütün bunları da Türkiye'nin son dönemde sinir uçlarıyla oynayan, sanki bir yerden yönetiliyormuş gibi algılayan bir grup ve bunu bu şekilde yorumlayan bir grup olduğunu da söylememiz lazım. Ama zaten bir süredir siyasi tansiyon gergin Türkiye'de. Siyasi partiler açısından bakıldığından böyle, milletvekilleri cezaevinde, Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili soruşturmalar devam ediyor. Hakim karşısına çıktılar ama 4 önemli isim cezaevinden çıkamadı, tahliyeleri verilmedi. İddianamede birçok husus çürütülmüş olmasına rağmen ve diğer taraftan da bu tip gelişmeler tansiyonun yüksek seyretmesinin nedeni olarak sayabiliriz ve tansiyon sanki önümüzdeki dönemde de böyle yüksek seyredecek gibi. Ama neden sorusunun yanıtını arayan birçok yorumcu da nasıl meydana geldiğini, sanki hepsinin bir anda nasıl gündeme bu şekilde düşebildiğini sorguluyor aynı sırada.
Yavuz Bey, son olarak Halkların Demokratik Partisi'nin İstanbul'da sürdürdüğü adalet nöbetinden söz eder misiniz? Orada ne gibi gelişmeler var?
Diyarbakır'da başlamıştı geçen hafta. Bu hafta da İstanbul'da devam ediyor. İstanbul milletvekilleri o nöbeti tutuyorlar. İstanbul'da Yoğurtçu Parkı'nda. Çok ciddi güvenlik önlemleri var. İnsanların o alana girmesine müsaade edilmiyor. Bariyerlerle kapatılmış durumda park. Ve milletvekilleri orada 7 gün 24 saat nöbet tutuyorlar. Adalet nöbeti tutuyorlar. Bu nöbete enteresan bir gelişme oldu. Cumhuriyet Halk Partisi destek verdi. Diyarbakır'da böyle bir destek yoktu. Bir hafta tutuldu orada o nöbet. Ama İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger gitti ve adaleti arayan herkese Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek vereceklerini söyledi. Tabii hükümete yakın medyada PKK'lıları, CHP'liler ziyaret etti biçiminde değerlendirildi bu ama HDP ile CHP arasında bir yumuşamanın olduğunun da göstergesi sayılabilir bu. Çünkü CHP'nin adalet yürüyüşüne HDP'liler katılmış, destek vermişlerdi. Şimdi adalet nöbetine HDP'nin CHP'liler destek veriyorlar ve özellikle sosyal medyada HDP'den CHP'de güç birliği çağrılarının daha net ve daha sık yapıldığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde seçimlere giden Türkiye'de siyasetin şekillenmesinde önemli kavşak noktaları olabilir. Bu tip destekler, bu tip açıklamalar dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim İsmail Bey, iyi yayınlar diliyorum.